Gündem enerji.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye bir kez daha hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, ben sunucunuz Mahmut Gürer. Yine birlikteyiz, çok önemli konuları konuşacağız. Hemen iletişim numaralarınızı paylaşalım sizinle. Bize 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Bugün bir meslektaşımız, konuk Hakan Arslan, TRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü. Çok önemli bir gündemi masaya yatıracağız. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan'da Irak'ı ziyaret etti ve tam 26 anlaşmaya imza atıldı ki bunların çok büyük bölümü ekonomik anlamda bizi doğrudan uzun yıllardan beri gerçekleştirilmeye çalışılan anlaşmalardı. Dediğimiz gibi aslında oldukça önemli bir gündem. Bir süredir bekleniyordu Cumhurbaşkanı'nın ziyareti. Peki bunun önemi ne? TRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Hasan Arslan'dan çok özür diliyorum. Hasan Arslan, ilk sorumuz bu olsun.
Evet, merhaba, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere. Sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti Türkiye ile Irak arasında son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen ikili münasebetler de yeni bir sayfa açılması açısından son derece önemli ve kritik bir ziyaretti. Malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Bağdat ziyaretini bundan yaklaşık 12 yıl önce başbakan sıfatıyla gerçekleştirmişti. Ve bu geçen hafta yapılan ziyaret 12 yıllardan sonra yapılan ilk ziyaret olması da söylediğimiz gibi çok çok önemli. Burada iki ülke arasında hem işbirliklerin geliştirilmesi hem uzayan bu ikili münasebetin biraz daha yakınlaşması arasında açısından çok önemli. Bu ziyarette ana başlıklarına değineceğiz belki ama askeri, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda 26'ya yakın anlaşma imzalandı. Tabii bunun bir evveliyatı da vardı bu ziyaretin. Söz konusu hem ziyaret hem anlaşmaların zemini de son 8 aydır Ankara ile Bağdat arasında ince işlemiş bir diplomasinin ürünü olarak.
Adeta mekik diplomasi.
Evet, mekik diplomasi olarak işlendi ve ziyaret gerçekleşti ve çok da verimli geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaret iki açıdan büyük öneme taşıyor aslında baktığınız zaman. Birincisi kalkınma yolu projesi bununla beraber hız kazanacak. İkincisi de aslında biraz daha güvenlik. Malumunuz bölgede terör örgütü PKK'nın hala mevcudiyeti var. Hı hı. Ve bu PKK'nın geleceğini de belirleyecek, o terörle mücadelenin aslında geleceğini belirleyecek, terörle mücadeleye yeni bir ivme kazandıracak. Biz ziyaret açısından da bir ziyaret olması açısından da bu ziyaret çok önemli. Söylediğimiz gibi ekonomik işbirliği boyutu var. Bu çok çok önemli, detaylarına birazdan gireriz. İkinci ayak ise güvenlik boyutu. Bunu da güvenlik boyutundan da bağımsız düşünmemek lazım. O noktada her iki ülke arasında biraz önce de söylediğimiz gibi 26 anlaşma imzalandı. Burada enerjiden tarıma, kültürel anlaşmalardan sosyal anlaşmalarına varana kadar o noktada baktığımızda çok verimli ve kapsamlı bir ziyaret olmuş oldu.
Tabii aslında 26 anlaşmaya baktığımızda hayatın her alanında çok evet. Önemli. Yani meteorolojisinden tutun, işte suya, eğitiminden tutun, iletişim işbirliğine kadar çok önemli anlaşmalar vardı. Ama siz az önce bir şeyin altını çizdiniz ki ben de hani yıllardan beri diplomasi muhabirliği, gazetecilik sahada yapan biri olarak hep konuşulur, hep söylenir ama bir türlü gerçeğe dönüştürülmesi için adım dahi atılamazdı. Bu kalkınma yolu projesi.
Evet.
Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bizi takip edenler bilecektir. Çokça kez bunu aslında anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince ama kalkınma yolu projesi neden bu kadar önemli ve biliyorsunuz bu ziyarete tarihi ziyaretlenmesinin en önemli sebeplerinden biri de herhalde bu kalkınma yolu projesi.
Şimdi aslında kalkınma yolu projesi malumunuz tarihsel boyunca devam eden bir İpek yolumuz vardı. Aslında hep ona bir alternatif olarak düşünmek lazım. Yani bu dönemin İpek yolu diyebiliriz kalkınma yolu projesini. Son zamanlarda yani özellikle Irak'la olan işbirliğimizin geliştirilmesinde öne çıkıyor. Burayı daha önemli kılan ve daha elzem kılan aslında bu projeye Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Katar'ın dahil olması. Bu kalkınma yoluna katılan ülkelerin artışı hem işin finansmanını hem de yük temini ve işletilmesi konusunda çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Irak'la geçen yıl ticaret hacmimize baktığımız zaman, Türkiye ile Irak'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman biraz rakamlarla konuşacak olursak, hı-hı, 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ticaret hacmimiz var Irak'la. Bu kalkınma yolu tamamlandığında bu ticaret hacminin 40 milyar dolar seviyesine kadar çıkması bekleniyor. Bu sadece Irak'la olan boyutu. Tabii burada kalkınma yolu güzergahında geçen diğer ülkelerle olan ticaret hacmimiz de elbette karşılıklı olarak artacak. Hem Katar'la olsun hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle olsun. Ve buralarda aslında bu ticaret hacmine baktığımız zaman biz hep artıdayız. Hı hı. Yani artıda dediğimiz nokta şudur. Bizim iki ülke ticaret hacmine bakıldığı zaman biz bir ülkelere bir mal ihracatı yapıyoruz. Bir de bu ülkelerden mal satın alıyoruz. Şimdi burada önemli olan, ekonomi açısından da önemli olan kısım, bizim aldığımızdan fazlasını satıyor olmamızdır. Bu noktada baktığımız zaman hem Irak'la olsun hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle olsun hem Katar'la olsun biz ikili ticaret hacminde de hep artıdayız. Yani biz onlardan aldığımızdan daha fazlasını satıyoruz. Bu da bizim tabii cari açığımızdan tutun diğer birçok noktaya kadar da artıda olmamızı gerektiren bir konu. Çünkü biliyorsunuz bu yıl aslında önceki yıllarda da olduğu dönemde de biraz da ekonomiye genel perspektiften baktığımız zaman ihracat bizim için çok önemli. 260 küsur milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bizim var bu yıl içerisinde. Bunu da yaparken bölgesel ve komşu ülkelerle yapıyoruz. Biz bunu hep tarih boyunca anlatırken anlatılır. Türkiye bir aslında 5 saatlik uçuş mesafesi ne baktığımız zaman bir üst noktasında. Yani, hı hı, Türkiye'den 5 saat uçuşla hem Avrupa'ya hem Asya'ya hem Afrika bölgelerine çok kolay
ve güvenli şekilde.
Güvenli bir şekilde de uçabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda mal ve ürün hizmetlerini de güvenli bir şekilde yapabildiğinizi gösteriyor. Bu noktada kalkınma yolunun ticari boyutu çok çok önemli. Mesela bir başka durum da şurada var. Kalkınma yolu Süveyş kanalından 35 gün sürüyor Süveyş kanalından nakliye süreci. Bunu 25 güne, evet, düşürmüş olacak. Bu da çok önemli bir tercih nedeni olarak bizim karşımıza ve avantajımız olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bakın işte Süveyş kanalında bazı sorunlar yaşandı. Orada hemen işte nakliye, navlon ücretlerinde fiyatlarına artış oldu. Lojistiklerde sorunlar yaşadı. Lojistiklerde sorun yaşadıkça ürünlerin, bölge ürünlerindeki fiyat artışlarına neden oldu. Petrol fiyatları etkilendi. Pandemiyle başlayan küresel tedarik zincirleri bozulduğu zaman bunun bir de küresel enflasyona yansıması var. Yani küresel enflasyonu da olumsuz etkileyen bir durum. Çünkü bu nakliye ve lojistik alanlarındaki yaşanan sıkıntı ürünlere yansıyor. Ürünlerde doğal olarak son kullanıcı olarak bizim tüketicilerin aldığı fiyatlara da yansımalarını görüyoruz. Ve bu noktaya baktığımız zaman aslında küresel enflasyonu da tetikleyen bir unsur bu aynı zamanda. O noktada Süveyş kanalında daha önceden yaşanılan veya bu daha sonra yaşanılabilecek aksaklıklarda da kalkınma yolu stratejik bir öneme sahip. Çünkü kalkınma yolu projesi Körfez üzerinde denizden Basra'ya, oradan da karayolu ve demiryollarıyla Türkiye ve Avrupa'ya uzanan, Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken küresel anlamda da bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyor. Yani yeni İpek yolu denmesinin nedeni de aslında bu. Bu açıdan sadece bizim de yani Irak'la Türkiye arasındaki bir yol olarak düşünmemek lazım. Çünkü biz de aynı bir şekilde hem Asya'ya hem Avrupa'ya bir merkez olma noktasında baktığımız zaman bağlantı açısından bizim de Avrupa'ya bu malların güvenli bir şekilde gönderilmesi noktasında da çok önemli bir yatırım aslında. Bakıldığı zaman 17 milyar dolar maliyet hesabı yapılıyor bu projede. Hızlı tren hattı üzerinden 15 istasyon kurulması hedefleniyor ve bu hat üzerinden Türkiye'ye yolcu ve malzeme taşınması amaçlanıyor. Projenin nihai hedefi 2030. Hı hı. 2030'a kadar proje tamamlandığı zaman.
Aslında bu tür büyük projeler için bu çok kısa vadeli bir
kısa tarih. Kısa vadeli tabii yani, biz aslında birçok projeyi
5-6 yıl içinde bitirilecek demek.
Tabii İnanılmaz yani birçok projeyi bu noktada bizim zaten müteahhitlik sektörümüzün bu konuda da uzmanlık alanları malumunuz. Biz birçok projeyi muadillerinden daha kısa sürede tamamlıyoruz. Hı. Kendi içerimizde yaptığımız, yani buna Çanakkale Köprüsü'nden tutun Marmaray Projesi'ne varana kadar birçok projeyi biz olduğundan daha hızlı olarak tamamlıyoruz. Bu noktada kalkınma yolu projesi aslında özelinde bizim bölgemiz için Çok önemli ama onun dışında Avrupa açısından da çok önemli. Çünkü biz Türkiye biraz önce söylediğim gibi Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi göreceği için hem öncelikli olarak bu bağlantıyı biz Türkiye'ye sağlıyoruz. Türkiye üzerinden de öncelikli olarak Avrupa ve tabii Asya'ya da bir sonraki aşamalarıyla beraber bunu sağlamış olacağız. Söylediğiniz gibi jeopolitik risklerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz Mesut Bey biliyorsunuz. Bu noktada bu projenin ortaya konması, bu işin Türkiye'nin bu işin başını çekiyor olması, yine aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman kısmındaki desteği, Katar'ın yine finansman kısmındaki desteği ve projeye sahiplenmesi, projenin büyüklüğü ve bu projedeki kararlılığı gösteren bir unsur olarak dikkat
çekiyor. Yani şöyle sevgili dinleyenlerimize anlatalım. Bir fav limanı diye bir liman yapılıyor. Evet. Bittikten sonra kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak. Evet. Dolayısıyla oraya o kadar büyük bir liman yapıyorsanız kuşkusuz Hindistan'dan da mal gelecek belki oraya. Belki işte Afrika'nın diğer ülkelerine giderken de orası kullanılacak. Ve o bir hub olacak. Ama çok önemli bir şey daha var bizim elimizde. Türkiye'de çok büyük bir hub, bir kapı Avrupa'ya açılan. Şimdi bu kalkınma...
Fav limanını söylemişken aslında araya giriyorum. Tabii lütfen. Kusura bakmayın. Yani Basra Körfezi'nden Fav limanına, Fav limanından da Londra'ya. Karar ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine aslında kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak. Bu Türkiye'nin stratejik konumunu daha da perçinleştirecek. İşte biraz önce söylediğim nokta, biz Asya ile Avrupa arasında bir köprüyüz ama bu projeyle beraber aslında Avrupa'nın tedariğini de bizim üzerimizden geçirmiş olacaklar. Yani bu yeni İpek yolu, malumunuz bu çok eski tarihlerden itibaren hep öğrendiğimiz, okullarda da öğrendiğimiz. Evet, evet. Aslında günümüzün İpek yolunu biz Kalkınma Yolu Projesi ile beraber yapıyoruz. Belki biz bunun önemini yeterince anlatamıyoruz veya yeterince farkında olamıyoruz ama belki 2030 yılında bu proje tamamlandığı zaman ne denli kıymetli ve değerli olduğunu, bu çalışmaların yapıldığı dönemde buna katkısı olanların başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yani buna katkı sunanların ne değerli ve ülke ekonomisi ve dünya ekonomisi açısından, sadece bizim söylediğimiz gibi Türkiye'yi kapsayan veya Türkiye ile Irak arasında olan bir yol değil bu. Sistemli olarak Basra Körfezi'nden Fav Limanı'na, Fav Limanı'ndan da kara ve demir yoluyla beraber Londra'ya, yani Avrupa'ya bunu taşımış oluyoruz. Bunun altının çizilmesi gereken nokta aslında burası biraz da.
Aslında Sami, şimdi Irak'tan birazcık böyle bağlamından konuyu küçük bir saptıracağım ama bunu sormam gerekiyor. Çünkü çok önemli bir yere parmak bastınız. Şimdi Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz 2019 yılı itibariyle ortaya koyduğu bir proje var Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bunu her fırsatta da vurguluyor. Biz merkezdeki ülkeyiz kardeşim diyor. Evet. Şimdi bakıyoruz, Çin bir ulaşım projesi yapıyor. Pekin'den Londra'ya diyor. Başrolünde Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Yine Kalkınma Yolu projesi var. Yine Avrupa'ya Körfez bölgesinin mal ve hizmetlerinin Türkiye üzerinden götürüldüğünü görüyoruz. Rusya ile bir enerji anlaşması yapıyoruz. Türkiye'nin bir enerji hub'ı olma durumu söz konusu. Enerjinin oradan geçmesi söz konusu. Ve yine işte Doğu Akdeniz'deki doğalgazın çıkarılması. Yani aslına bakarsanız bu uzun vadeli bir plan gibi hissettiriyor. Bunların tamamını bir potada erittiğimiz zaman ortaya çok farklı bir manzara çıkıyor.
Tabii yani bu uzun vadeli ve uzun vadeli bir stratejinin ürünü aslında baktığımız zaman. Yani Türkiye bu zamana kadar özellikle yaptığı çalışmalarla ve faaliyetlerle de birlikte, yani biz enerjide merkez olma hedefimiz var. Yani zaten şu anda bölgesel anlamda da baktığımız zaman aslında Türkiye'nin jeopolitik konumu gerginliklerin dışında da aslında verilmiş bir nimet. Yani Allah tarafından bizim ülkemize verilmiş bir nimet. Yani bu bölgede biraz önce onu söyledim. Yani 5 saatlik uçuş mesafesiyle baktığınız zaman bütün Avrupa ülkelerine çok rahat bir şekilde hem lojistik anlamda intibak sağlayabiliyorsunuz. Hem Asya ile hem Afrika ile. Yani bugün baktığınız zaman 5 saat uçarak Avrupa'nın en uzak ülkesine gidebiliyorsunuz. 5 saat uçarak da Afrika'nın en uzak ülkesine gidebiliyorsunuz. Bu noktada Türkiye aslında bölgesinin merkez ülkesi. Hem bunu jeopolitik olarak Allah vergisi olan bu merkez üssümüzü şu anda enerji alanında, ulaşım alanında kalkınma yoluyla, enerji alanında işte Türkiye'nin merkez enerji merkezi olma hedefi de var. Belki biraz da buna da değinmek lazım. Özellikle hem Akdeniz'de hem bizim kendi Gabar'da, işte Sakarya'daki doğalgaz keşfimizde, yine baktığımız zaman Karadeniz'de de bu çalışmalar devam edecek. Orada da Sinop açıklarında, Rize açıklarında hem doğalgaz olsun hem petrol sinyalleri var. Bu noktalara da şimdi zaten biliyorsunuz arama gemileri şu anda Akdeniz'de.
Evet.
Ama bunların, bu gemilerin oradaki çalışmalarından sonra bir de Karadeniz ayağı var. Oralarda da biz enerji alanında çok ciddi keşifler göreceğiz çok yakın tarihlerde. Bu noktada baktığımız zaman aslında Türkiye'nin bölgesel üs olma noktasındaki kararlılığını ve adımlarını da görmüş oluyoruz. Enerjide bu noktadaki çalışmalar devam ediyor. Kalkınma Yolu projesiyle de beraber bu aslında Asya'yı Avrupa'ya bağlayan jeopolitik konumumuzu biz bu zamana kadar hiç kullanamadık maalesef ki.
Evet.
Artık bu perspektiften baktığımız zaman yani kısa orta vadede 2030'lu yıllara kadar özellikle kalkınma yolunun devreye girmesiyle beraber yani bir an için 2030 yılını hayal edelim. Kalkınma yolu projesi hayata geçirilmiş. Yani Favlimanı'ndan yüklediğiniz gemiyi Basra Körfezi'nden Favlimanı'na, Favlimanı'nda yüklediğiniz ürünü Londra'ya gönderiyor. Çok kısa bir sürede gönderebiliyorsunuz. Bakın biraz önce de onu söyledim. 38 saatten 25 saatlere düşüyor nakliye süreleri. Bunlar hep aslında maliyetten de tasarruf etmiş oluyorsunuz ve alternatif bir yolla beraber bunların yine söylediğimiz zaman ekonomik boyutuna baktığımız zaman aslında bu çalışmalar küresel ekonomiye de katkı sağlayacak.
Evet.
Nasıl katkı sağlayacak? Yani navlon fiyatları daha da düştüğü zaman o ürünlerin fiyatları da otomatikman taşındığı zaman navlon fiyatlarından dolayı ürün fiyatları da daha düşmüş
tabii,
olacak.
Tabii üretici ya da alıcı alırken tabii ki kısa yolu tercih etmek isteyecek. Çünkü daha ucuz.
Kısa yolu daha az
daha ucuz. Eleman parası harcayacak.
Evet.
Daha az yakıt parası ödeyecek baktığınızda.
Evet. Bunların da tüketici olarak, nihai tüketici olarak bize yansıması ne olacak? O ürünleri biz daha uygun olarak alabileceğiz. Bu da küresel enflasyona yansıyacak. Aslında burada göz ardı edilen kısmı da o. Yani işte hepimiz gördük, konuştuk. Pandemiyle başlayan süreç, işte sonra Süveyş kanalındaki o sıkıntı olsun, diğer nakliye yollarında ve lojistikte yaşanan sıkıntıların fiyatlar üzerinde de bir baskı yarattığı da gerçek.
Şimdi bile Hasan Bey baktığımızda bu İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Kızıldeniz'de bir güvenlikten bahsetmek zor.
Evet.
Firmalar sigorta yapmıyor. Sık sık TRT haberde de haberlerine de yapıyorsunuz.
Evet. Sigorta maliyetleri artıyor mu? Sigorta maliyetleri arttığı zaman ya şöyle düşünebilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, ya sigorta maliyetleri artıyor bize ne? Öyle değil. O sigorta maliyetini o ürünlere yansıtarak biz alıyoruz. Yani biz o ürünlerden, o ürünleri aslında sigorta maliyeti olsun, navlon maliyeti olsun aslında tüketiciden çıkıyor. Çünkü bunlar tüketiciye yansıtılıyor. Onlar ne kadar daha düşük seviyede veya düşük rakamlarda olursa ürünlerin son kullanıcıya erişmesinde de fiyatlara yansımasında da o kadar daha düşük maliyetli olacak. Yine söylediğim gibi bunlar aynı zamanda küresel, bakın bugün dünyanın en büyük sorunu aslında baktığım zaman küresel enflasyon. Yani belki çok gündemimiz o yönde değil ama kısaca birkaç cümleyle söyleyeyim.
Lütfen.
Yani küresel enflasyonla bugün bütün dünya ülkeleri baş ederken ABD başta olmak üzere sıkı maliye politikalarıyla Avrupa'da yaşanan yine küresel enflasyon, bizim ülkemizde de kısmi olarak hissettiğimiz ve mücadele ettiğimiz, çok yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz enflasyon sorunu var. İşte bunların temeline baktığım zaman alt kırılımlarında işte bu yaşanan jeopolitik riskler ve diğer farklı alternatif enstrümanlar ön plana çıkıyor. Bütün bunların hayata geçirilmesiyle, bu projelerin hayata geçirilmesiyle beraber aslında hem evet kendi ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, refah seviyesine ulaşmasına ve bu refahın vatandaşa yansıtılmasına katkı sağlayacak ama aynı zamanda küresel enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacaktır.
Şimdi az önce yine önemli bir şey vurguladınız. Dediniz ki ziyaret iki, aslında Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti iki parça halinde değerlendirilmeli. Bir tanesi ekonomi, ki çok kalkınma yolunu görüyoruz burada. Bir tanesi de güvenlik. Hı hı. Güvenlik boyutuyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. Onları da sahadaki yansımalarını da görüyoruz ama bu güvenlik boyutu aslında ekonomi tarafı açısından da anladığım kadarıyla çok büyük bir önem
enerji
taşıyor.
Enerji güvenliği açısından da çok önemli.
Şimdi yıllardan beri söylenir mesela Basra'dan Kerkük'e bir Irak içi petrol boru hattı. Evet. Ki bu boru hattından gelecek olan petrol Kerkük yumurtalık boru hattı üzerinden Avrupa'ya rahatça satılabilsin. Şimdi anladığımız kadarıyla bu kalkınma yolu projesiyle birlikte bölgesel güvenliğin de sağlanması, doğalgaz, petrol, enerji kaynakları içinde aslında yıllar önce mutabakat muhtıraları imzalanan projelerin raftan kalkmasına da sebebiyet verecek gibi görünüyor.
Evet.
Şimdi o zaman önce şunu söyleyelim. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı 26 Nisan yanlış hatırlamıyorsam 2023'te kesilmişti. Aslında Irak içi sıkıntılardan dolayı oldu bu. Bizimle alakası yok. Ziyarette bunun da büyük oranda giderildiğini ve taraflara bir diyalog çağrısı olduğunu biliyoruz. Kerkük yumurtalık petrol boru hattının yeniden çalışması özellikle iki ülkenin ekonomik ilişkileri anlamında nasıl bir çarpan etkisi yapar?
Aslında biraz Irak'ın toparlanması ve huzura kavuşması için öncelikli anahtar enerji. Yani biz bu boyutta biraz daha çerçeveden, genelden biraz daha yerele gitmek lazım. Irak demek enerji demek. Çünkü çok büyük bir enerji potansiyeli var. Ancak bu potansiyeli güvenlik riskleri ve sizin de söylediğiniz gibi ekonomik imkansızlıklar nedeniyle kullanmakta sıkıntı yaşıyor Irak. Irak'ın 4 trilyon metreküp doğalgaz rezervi var malumunuz. Şu anda yılda kendisinin kullandığı 25 milyar metreküp doğalgazı bile üretemiyor. Ve İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor şu andaki durumda. Gerekli koşullar sağlanabilirse yılda 88 milyar metreküp doğalgaz üretilebilir. Bunun da 58 milyar metreküpünü ihraç edebilir. Hı hı. Yani Irak açısından bunu konuştuğumuzda.
Ya tam bizim ihtiyacımız olan kadar aslında.
Evet. Türkiye ile Irak arasında bölgede verimli kullanılamayan enerji kaynaklarının geliştirilmesi değerlendirilmiştir. Mutlaka bu görüşmede de değerlendirildi.
Zaten bir anlaşma var bu konuya ilişkin doğrudan.
Evet doğrudan. Kalkınma yolu söylediğimiz gibi önemli bir proje. Bu projeyle sağlanacak ticaret akışına sonraki süreçlerde petrol ve doğalgaz hatları da dahil edilecektir zaten mutlaka. Bu edilmemesi hayatın doğal akışına ters. Irak petrolünün hatta Basra petrolünün sizin de söylediğiniz gibi Ceyhan'a bu hatlarla getirebilmesi oldukça kritik. Çünkü Irak petrolünün önemli bir kısmını Avrupa'ya satıyor malumunuz. Bu petrolün Avrupa'ya Ceyhan üzerinden gitmesi hem Irak'ın maliyetlerini düşürür ve hem de Irak'a büyük katkı sağlar. Türkiye ve Irak bu konularda aslında doğru adımları atar, işbirliğini geliştirirse, diğer güçler buna müdahale etmezse, yani bu zaten sadece bizim iki ülkemizin arasında da varacağı bir mutabakat da değil. Aslında bu işte iki ülke açısından win-win var. Çok Çinlilerin kullandığı bir tabirle kazan-kazan durumu var. Irak petrolünü de doğalgaz üretiminde zirveye çıkartabilir bu durum. Bunun sonunda gelir refahını da artırır aslında hem Irak'ta
tabii
için.
Irak için.
Türkiye'de ticaretini geliştirir. Petrol ve doğal doğalgaz konusunda bizim merkez üssü olma projemizi de destekler bir durum. Yine sizin de söylediğiniz aslında burada geleceğimiz bir diğer hat da Erbil-Ceyhan boru hattının yeniden faaliyete geçmesi. Yani orada aslında bizden kaynaklanan bir durum değildi. Yani benim kişisel görüşüm olarak orada aslında bize de yapılan bir haksızlık da var o noktada. Irak Türkiye'yi tahkime verdi malumunuz. Tahkim tazminata karar verdi ama bu sadece Türkiye üzerinde değil. Yani burada birçok konuda hukuki boyutu var. Burada bizi de Türkiye tarafında haklı buldukları boyut var. Birkaç konuda da Irak tarafında haklı buldukları konu var. Bu konunun da çok kısa sürede çözülebileceğini aslında düşünüyoruz baktığımız zaman. Yani bu enerji atılan her iki ülke açısından atılan enerji adımlarının arkası gelebilirse ki burada bizim cesaretli ve kararlı olduğumuz noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir şüphemiz yok. Ama bu noktada biraz da aslında iş Irak'a kalıyor.
Evet,
aslında onların da kararlı olmaları ve kararlı bir duruş göstermeleri
aslında
lazım.
Aslında Hasan Bey onu hemen çok kısa bir anlatalım sevgili dinleyenlerimize de. Şimdi buradaki temel problem şu. Bir bölgesel yönetim var Irak'ta. Bölgesel yönetim diyor ki ben bu petrolü satayım, Bağdat'a parasını vereyim. Bağdat da diyor ki hayır sen bu petrolü sat parasını bana versinler ben sana vereyim. Yani alacakları oran belli, ne kadar para verileceği belli. Para transferinin gerçekleşme şekli konusunda taraflar arasında böyle bir sıkıntı var ki ben Türkiye'nin bunu devreye girerek çözebileceğini düşünüyorum.
Evet yani orada söylediğiniz gibi yani orada da kendi aslında birebirle alakalı bizim bir sıkıntımız yok. Ama her iki tarafında birbirleriyle tahkime başvurdukları konular var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20'nin üzerinde karşılıklı dava konusu var.
Şikayetler var.
Orada hani bizi haklı buldukları tahkim, bizi haklı buldukları konular var. Irak'ı haklı buldukları konular var idi. Aslında o bir bardak suda fırtına kopartılan konu Irak'ı tahkimin haklı bulmasıydı hatırlarsınız önce. Ama orada da şu anda durduruldu. Ama orada şu andaki bu karşılıklı görüşmelerin ve mutabakata varılmalarla beraber orada da çok yakın bir tarihte tekrardan eski haline döneceğini düşünüyoruz. Buradaki önemli olan hikaye bir kararlılık ve diyalog. Bu da zaten en başında söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıl aradan sonra oraya gitmesi ve orada birçok alanda da mesela belki onu da konuşuruz. Yani tarım alanında da birçok işbirlikleri var. O noktada birçok arada iyi niyet göstergesi var her iki taraf açısından. Öyle bakıldığı zaman bunların da çok aslında kısa vadede çözülebileceğini düşünüyoruz. Yani bu noktaya baktığın zaman Irak'la Türkiye'nin ilişkilerinin karşılıklı diyalogla çözülmesinin dışında başka bir alternatifimiz yok. Çünkü biz iki bölgede iki ülkeyiz ve bu noktada da karşılıklı diyaloglarla konuşarak bunlar zaten aslında iki ülkede kısmi olarak birbirine de bölgesel jeopolitik nedenlerden dolayı bağımlı da diyebiliriz. O noktada bunların da çok kısa vadede çözülüp çözüme kavuşturacağını
düşünüyoruz. Aslında bunun bir göstergesi var bence. Çünkü bu ziyaretin bence en somut sonuçlarından bir tanesiydi. Bir stratejik çerçeve anlaşması imzalandı. Aslında bu 26 anlaşmanın 25'ine yönelik uygulamaları içeren bir stratejik evet. çerçeve anlaşması. Ve orada aslında Irak tarafının sürekli olarak gündeme getirdiği mesela tarım ve su konusu su, var. Evet. Şimdi Türkiye aslında konularda haklı olduğuna o kadar emin ki bu toplantı sırasında da aslında en uzun konuşulan konuymuş background olarak duyduğumuzu. Her konuyla ilgili çalışma grubu kurulmasını hemen onayladı Türkiye. Evet. Mesela su konusunda da bir çalışma evet. grubu kurulacak. Tarım konusunda da bir çalışma grubu kurulacak. Ve bunlar sahada beraber çalışma yapacaklar.
Ya orada şöyle tabii araya girerek söylersek şimdi Irak'ın kullandığı suyun %70'i ülkeye sınırları dışında bulunan Fırat ve Dicle Nehri üzerinden geliyor. Yani Irak yetkililerin bir iddiası olarak 2021 yılından bu yana su seviyelerinde azalma olduğunu bahsediyorlar. Ve bu noktada da tarım arazilerinde de %50'ye varan bir azalma olduğunu iddia ediyorlar. Bu noktada bakıldığı zaman aslında Türkiye'nin de sizin de söylediğiniz gibi bu konunun enine boyuna araştırılması için bir çalışma grubu kurdu. Hani biz bu noktada hiçbir şeyden imtina etmiyoruz. Bakalım nedir, ne değildir. Netice itibariyle baktığımız zaman bir de küresel iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Evet. Yani şimdi bir 10 yıl öncesinin Fırat ve Dicle'nin debi seviyesiyle 10 yıl sonrasının debi seviyesinde yani değil Fırat Dicle Nehri bizim bütün ülkemizin içerisinde doğup akan karasu ırmaklarda dahi biz bunu görüyoruz. Yani
su politikaları eylem planı değil evet, Türkiye. Yani hani bu konu gerçekten çok ciddi bir konu.
Evet yani bu noktada aslında Bağdat her iki nehir üzerinde barajlar ve termik santraller kurulmasından dolayı Türkiye'den gelen su miktarında bir azalma olduğunu iddia ediyor. Ve burada da Dicle'den akan suyun saniyede 400 metreküp'e Fırat'a da 500 metreküp'e çıkarılmasını istiyor. Bu noktada baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat dönüşü bu konudaki soruya da yanıt verdi en üst düzeyden aslında. Ve bu su sorununun ortak bir konu olduğunu ve duygusal hareket edemeyeceğini kaydetti. Bu noktada da sizin de söylediğiniz gibi aslında suyun verimli kullanılması noktasında da çalışmalar evet. yapılması evet. lazım.
Yani, aslında çalışma grupları birazcık da bununla ilgili galiba.
Tabii bununla alakalı. Yani orada söylediğiniz gibi yani biz şu anda küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. İşte bakın bu sene yağışlar ne kadar yani kar bile yağmadı doğru düzgün. Ankara'dan yayın yapıyoruz. Ankara'ya İstanbul'da kar görmedik. Yine keza Anadolu'nun birçok yerinde. Bu biraz da küresel iklim sorunuyla alakalı. Yani ben işte 10 sene önce X birim alıyordum. Şimdi X bölü 3 birim alıyorum. Ve suyumu kestiniz yaklaşım da çok doğru bir yaklaşım değil. Bununla alakalı alternatif çalışma grupları kuruldu. Bu gelen suyun da tarımda da yeni metotlarla beraber verimli nasıl kullanılabileceğini de belki biz aslında öğreteceğiz o tarafa.
Evet.
Giden suyun iklimsel nedenlerle dolayı az olan suyun da tarım alanlarında nasıl verimli kullanılabileceğine de ilişkin çalışma gruplarıyla biz bunları da belki öğreteceğiz.
Evet, biraz herhalde Şanlıurfa'ya gelin yerinde inceleyin demişiz.
Evet.
Çünkü orada biliyorsunuz vahşi sulama nedeniyle tuzlanma meydana gelmişti. Irak'ta da bizim tarım alanlarımız azaldığının temel sebeplerinden bir tanesi de bu vahşi sulama evet. ve tuzlanma olduğunu aslına bakarsanız anlıyoruz ama bu konuda çözüm yoluna girdiği gibi görünüyor. Şimdi son sorumu soracağım size. İki lider toplantıda 30 milyar dolarlık kısa vadede kalkınma yolu olmaksızın 30 milyar dolarlık ardından da kalkınma yoluyla birlikte 40 milyar dolarlık bir ticaret hedefi ortaya koydu. Somut ticari işbirliklerine baktığımızda Irak'la önümüzdeki süreçte ne gibi ortaklıklar, ne gibi yeni ticari süreçler yaşayacağız ki bunu 30 milyar dolara çıkarabileceğiz?
Yine burada söylediğimiz gibi aslında bizim bu tabii Irak'ta olan ticari ilişkilerimizin ana gövdesini enerji. Yani bizim en azından Irak'tan ithal edebileceğimiz ürünlere baktığımız zaman enerji gene ana başlık olacak. Onun dışında biz neler yapabiliriz ona bakmak lazım. Irak'ın inşa ve ihya süreci var. Bizim müteahhitlik sektörü şu anda dünyadaki bir numaradayız müteahhitlik sektörü anlamında. Biz Irak'ın inşası ve ihyası noktasında müteahhitlik sektörü o tarafta çalışmalar yapabilecektir. Ana unsur budur. Yine tarımda, tarım ve ürünlerin noktasında bizim o tarafa satacağımız, ihraç edeceğimiz ürünlerin başında yine tarım ürünleri geliyor. Onun dışında sanayi ürünlerinde bizim sanayimiz, sanayi sektörümüz de bu noktada çok gelişmiş. Savunma sanayi ürünlerimizi oraya bizim ihraç edebileceğimiz ana kalemlerin başında geliyor. Burada yine söylediğim gibi bizim bu iki ülke arasındaki ticaret hacminde artı veren tarafta olmamız lazım. Yani bizim İran'dan ana ithal ürünlerimiz orada muhtemelen yine enerji başlığı olacaktır. Hı hı. Ama onun dışında bizim katma değerli ürünlerle beraber kilogram başına fiyatı ithal ihraç fiyatı fazla ürünlerle beraber bizim o noktada artıda kalıyor olmamız lazım. Yani iki ülke arasındaki ticaret hacminde artı veren durumda olmamız lazım. Bu noktada bizim tabii en önemli, yine söylediğim gibi, müteahhitlik alanımız bizim orada başı çekiyor. Sanayi ürünleri, başta savunma sanayisi ürünleri olmak üzere sanayi ürünleri ikinci kalem olarak dikkat çekiyor. Üçüncü kalem olarak da tarım ve gıda ürünlerinin biz o tarafa ihracı konusunda en güçlü olduğumuz ve tabii buna tekstili de ekleyebiliriz. Hı hı. Hazır giyim ve tekstil de dördüncü olarak listeye girebilir. Ama bizim şu anda yine söylediğiniz gibi o taraftan ihraç edeceğimiz enerji ve enerji, petrol ve petrol ürünleri ihraç edeceğimiz ürünlerde bu saymış olduğum kalemler olacaktır. Ki zaten yine üzerine basa basa söylüyoruz. İki ülke arasında zaten artıdayız ticaret hacmimizde. Artıda kalmamız da bizim ülkemizin diğer ekonomik göstergeleri açısından da önemli.
Evet, TRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Hasan Aslan konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Aslında Cumhurbaşkanı Irak ziyaretini enerjiden ekonomiye ve güvenliğe böyle kompakt bir biçimde ele almış olduk. Çok teşekkür ederiz tekrar. Programın yapımcısı Gülşen Ayvazlı, ben sunucunuz Mahmut Gürer. Gündem Enerji'den bir kez daha sona geldik. Hepinize iyi günler diliyoruz.
Gündem Enerji.